Ayrım 25. Sayfa 325. 9. Vartanın önünde düz kesilmiş bir tepeyle bir volkanın iri yapılı çizgileri göründü. Yamaçlarında lav akıntılarını tutan kar yatakları vardı. Erciyes. Vartan nihayet başarmıştı. Kayseri tahminen bu dağın 20 kilometre kuzeyindeydi. Geride bırakmış olduğu 350 kilometreye kıyasla bu yol neydi ki? Güneşin durumuna bakılırsa öğleden sonrası olmalıydı. Vartan bir kayanın gölgesinde oturuyordu. Terden sırılsıklam olmuştu, dişleri takır diyordu. Bir veya iki saatini alan, onu güçsüz ve susuz bırakan ateş nöbetleri ayakta durmasını engelliyordu. Bu ateş uyluğundan yaralandığı zamandan beri vardı. Yarısı iyileşmiyordu, hatta enfeksiyon tüm vücuduna yayılmıştı. Geriye sadece Kayseri'deki Amerikan Koleji müdürü Black'in ilaç vermesini umut etmek kalıyordu. Tabii o şehri terk etmek zorunda kalmamışsa. Kesin bir ümitsizlik Vartan'ı ele geçirmişti. Yolculuğunun dördüncü gününde atı yıldızın bir bacağı kırılmıştı. Bu durumda onu vurmak ve yaya devam etmek zorunda kalmıştı. Üç haftadır yaya yürüyordu. Üç haftadır Mara ve Thomas'ın içinde bulunduğu bölgeden uzaklaşıyordu. Geçen zaman Vartan'ı ailesinden ayıran uzaklığı gerçekte olduğundan daha çok artırıyordu. Bu sezgi ona üstesinden gelmesi gereken bitkinlik, açlık ve susuzluktan daha fazla bir şeyin olduğunu düşündürüyordu. İsviçre yetim yurdundaki üç günden sonra Malatya'yı geceliğin terk etmişti. Yazmış olduğu mektup ve makaleleri göndermesini Bayan Langlet'ten rica etmişti. Şehrin ve çevresinin korunması gevşemişti ama jandarmalar ve ordu bütün yolları kontrol ediyordu. Bu nedenle Vartan, Toros dağlarının kuzeye doğru uzandığı yayla üzerindeki yolu dolaşmıştı. Vartan bir taşa yaslanmış, yumuşak bir tepe manzarasına bakıyordu. Asma bahçelerinin bürüdüğü bir bayır, çamurlu bir ırmak yanındaki elma ağaçları, birkaç yüksek kavak ağacı ve bir küçük altın dikdörtgen arpa tarlası. Bu civarda oturulduğunu ele veriyordu. Misafirperverlik rica edebileceği bir çatı, bir çiftlik arayarak bakındı. Uzun sakalı, yırtık üniforması ve kirpas içinde olmasıyla Kayseri'de şüphe uyandırabilir, sevimsiz soruları yanıtlamak zorunda kalabilirdi. Bu yüzden önce biraz dış görünüşünü düzene koyması gerekirdi. Uzakta bir hareket dikkatini çekti. Bir köylü tarlada çalışıyordu. Toparlayarak yola koyuldu. Her adımı yaralı bacağına bir acıyla saplanıyordu. Yarım saat sonra iki cılız öküzün tembel adımlarla arkasından çektiği bir sabanın ucundan tutmuş bir adamın evlekler açtığı tarlanın kenarına ulaştı. Adam Anadolu köylülerinin bilinen kıyafetini giyiyordu. Pembe bir iş gömleği, soluk pamuktan bir şalvar ve çarık denilen deri sandaletler. Tahminen 12 yaşlarında bir oğlan hayvanların yanında yürüyor, zaman zaman ince uzun bir ağaç dalıyla onların sağrılarını dövüyordu. Çocuk yabancıyı fark etti. Çift koşumu durduran köylüye haber verdi. "Selam hemşerim," dedi Türkçe. "Vartan, selam dostum," diyerek cevap verdi, adama doğru yürüdü. Tahminen 40 yaşlarında, iri yapılı, bodur bir adam olan köylü, kıllı ellerini pantolonla sildi. Sol yanağında, kenarları düzensiz eski bir yara izi vardı. Yeni çıkmış sık sakalının gölgesi, çenesini maviye boyamıştı. Gür bıyıkları ağzının yarısını örtüyordu. Vartan'ın eskimiş görüntüsünü yakından görünce şüphelendi. "Yaralı mısınız?" "Evet ve günlerdir yoldayım." Gür siyah kaşların altındaki bakış sabırsızdı. "Burada ne arıyorsun?" "Bölüğüm dağlarda gavurların saldırısına uğradı. Bir ben kaçabildim." Köylü kuşkulu kaldı. Karnını kaşıdı. Böylece eli kuşağında sakladığı tabancayı işaret ediyordu. Adamın güvenini kazanmak için Vartan apoletini gösterdi. "Korkma, ben asker kaçağı değilim. Adım Teğmen Ahtor. Kayseri'deki üstlerime haber vermek için dönüyorum. Bunu herhangi bir şekilde gösterebilir misin?" Vartan ona hizmet belgesini verdi. Köylü açtı, belgeyi ters tutuyordu. Kağıdı geri verdi ve açıkladı. "Ben okuyamam." Vartan tam da bunu ummuştu. Çünkü döküman Şakir İsmail adına düzenlenmişti. Arap harfleriyle yazılmış ve Halit Paşa'nın mühürlediği yazıyı gösterdi. "Bak, burada sultanın adı var. Adı ne? Bilmiyor musun?" diye şaşırdı Vartan. Teğmen'in bilgisizliğinden dolayı onu hafife almasından korkan köylü özür dileyerek güldü. "Hafızam yok. Ben çocuklarımın adını bile unutuyorum." "Çok mu çocuğun var?" Adam gururla göğsüne vururken 9 parmağını gösterdi. "Ya kaç karın var?" "2" dedi köylü. Bu sayıyı biliyordu. "Ya senin?" "4. Peygamberin izin verdiği kadar." Bu sayı Vartan'ın konuşma arkadaşı üzerinde büyük bir etki yarattı. Bu kadar çok kadına bakabildiğine göre zengin bir adam olmalıydı. "Adım Süleyman Karabıyık. Benim yanımda dinlenebilirsin." "Memnuniyetle. Allah seni korusun Süleyman." Köylünün oğlu bir çalı demetinin altından çıkarıp bir testi getirdi. İçmesi için değil, Vartan'a ilginç gelen bir şekilde testiyi kafasına döktü. Süleyman onu testiyi verirken, "Bu içme suyu değil mi? Bunu içemez miyim?" diye sordu. Köylü yerinden fırladı ve alnını kırıştırdı. Tekrar şüphelenmişti. "İçmek mi? Ama Ramazan'dayız." Vartan hatasını düzeltmek için acele etti. Ben bittiğini sanıyordum. Sana tamamen karmakarışık olduğumu anlatmıştım. Bugün hangi günde olduğumuzu unuttum. Köylü bu cevaba memnun kaldı. Boğazı zımpara kağıdı gibi olmasına rağmen Vartan alnını ve ensesini ıslatmakla yetindi. Süleyman öküzleri oğluna verdi ve konuğunu çiftlik evine götürdü. Yolda Vartan'ın soğuktan titrediğini fark etmişti. Sen titriyorsun. Biraz ateşim var. Kesin sıtmadır. Uyluğumdaki bir yaralanmadan kaynaklanıyor. Hayır hayır, bu sıtma, bunu tanırım. Ben de olmuştum. Aynı şekilde oğullarımdan biri de. İkinci karım bütün civarda sıtmayı iyileştirebilen tek kişidir. Daha iyisine rastlayamaz. Kesin beni sana Allah gönderdi. Vartan ona karşı konuşmamayı daha akıllıca buldu. Eğer köylü karşılaşmalarının ilahi bir takdir olduğuna inanmışsa bu daha iyi olurdu. Elini Temin'in omuzuna koydu ve ona dostça teklif etti. Hemen içebilmeliydin suyu. Hastalar oruç tutmak zorunda değiller. Eve varınca içip karnını doyurabilirsin. Ben tıraş olmak ve yıkanmak da isterim. Eğer iğne ipliğim varsa üniformamı onarabilirim. Baksana nasıl görünüyorum ben. Osmanlı ordusunun bir temini. Komutanlarımın önüne böyle çıkmak zorunda kalsaydım utancımdan yere geçerdim. Külfetimi ödemek için biraz param da var. Para diye kızarak bağırdı köylü. Süleyman Karabıyık'ın misafirperverliği ödenmez. Onda peygamberin cömertliği vardır. Özür dilerim, seni gücendirmek istemezdim. Süleyman yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Vartan'a olayı unuttuğunu işaret etti. Birkaç kadın ve çocuğun orakla ekim biçtikleri bir tarladan geçtiler. Bu bana ait diye el işaretiyle hem tarlayı hem de insanları kasteden Süleyman. Ayrıca taşlı ve yeşil bir çayırı, bir zeytinliği, bir mısır tarlasını ve sulanmış bir bahçeyi gösterdi. Göğsüne vurdu ve sesi gururdan titredi. Ben bunları bir ağadan kiralamadım. Bunlar bana ve kardeşim Nazım'a aittir. Sahip olduğu hayvanları saydı. 2 öküz, 1 inek, 1 eşek, sayısız koyun, keçi ve tavuk. Anadolu ölçülerine göre Süleyman varlıklı biri sayılırdı. Avluya, arkasında 3 büyük samanlığın yan yana sıralandığı ahır ve yan yana duran kerpiçten 2 evde dahildi. Süleyman sol taraftaki tahta parmaklıklı kapalı küçük pencereleri gösterdi. Bu karılarımın ve kardeşimin karılarının oturduğu haremdir. 2 küçük çocuk haremin kapısının önünde oynuyorlardı. Onların yakınında bazıları tozlu yeri eşeleyen birkaç tavuk duruyordu. Eşek ahırın gölgesinde hızlı hızlı soluyor, bacaklarının arasında uzak tarladaki yavrusuna bakıyordu. Havada ağır kokusuna karışan yeni pişmiş ekmek kokusu vardı. Süleyman, Vartan'ı sadece tek gözlü bir odası olan sağdaki eve götürdü. Çiğnenmiş zeminin 3'te 2'si saman çuvalları ve pösteki örtülerle doluydu. Burada içerisi kısmen serindi. Daha girişte köylü ikinci bir eve bağırıyordu. Ayşe, Ayşe! Süleyman konuğundan oturmasını rica etti. Küçük bir tasa rakı döküp ikram etti. Kendisi de bir yudum içmek isterdi ama denemeye direndi, akşamı bekledi. Vartan, uzun bir ömrün ve bol kazancın olsun diyerek kadeh kaldırdı ona. Teşekkür ederim. İçeri bir kadın girdi. Ayak bileklerine kadar bitişik olan geniş pembe bir şal var, üzerine soluk yeşil bir elbise giyiyordu. Ayaklarında pösteki terlikler vardı. Başını ve yüzünü beyaz bir peçe örtüyordu. Merakla ve göz ucuyla Vartan'ı süzdü. Misafirime içecek ve yiyecek getir. Kadın tereddüt etti, sorarcasına kocasına baktı. Doğru mu anlamıştı? Ramazandı. Temel hasta dedi Süleyman. Oruç tutmaya ihtiyacı yok. Ona bakmam gerekiyor. Ona tam bak. Ben eminim o sıtma. Kadın misafire doğru gitti ve eğildi. Tarçınla boyanmış elini Vartan'ın alnına koydu. Bir süre elini orada tuttu. Nemli el yüzeyinin hafif titremesini hissetti Vartan. Sonra kadın onun göz kapaklarını baş parmağı ve işaret parmağıyla açtı ama gözünün beyazına bakmak yerine arsızlıkla Vartan'ın yüzüne baktı. Bu sıtma diye kocasını onayladı. Ben ona bakacağım. Kadın dışarı çıkınca Süleyman parladı. Kendini tedavi etmek isteyen her yerden insanlar ona gelir. Benim yaramı da bakabilir mi? Dedi Vartan acıyan uyluğuna dokunarak. Hayır, Ayşe'nin yeteneği sadece sıtmada etkilidir. Fakat göreceksin, 3 gün içinde eski gücüne kavuşacaksın. Ben bu akşam devam etmek istiyorum. Süleyman itiraz etti. Bunun lafı bile olmaz. Sen bir süre benim yanımda dinleneceksin. Hiç kimse benim hasta olduğu halde bir subayımızı bıraktığımı söylememeli. Süleyman'ın küçük canlı gözleri araştırarak misafirine baktı. Bu adam göründüğünden daha kurnazdı. Vartan ev sahibini kızdırmamalı, güvensizliğini uyandırmamalı, konukseverliğini ve tedavi teklifini geri çevirmemeliydi. Asaletin beni etkiledi Süleyman dedi. Cebinden birkaç kuruş çıkardı. Paramı almak istemediğini biliyorum. Eğer benim için camide bir bağış verebilirsen beni sevindirmiş olursun. Köylünün parlayan yüzü tütünden sararmış dişlerini gösterdi. Paraları aldı. Bu teğmen gerçekten cömert bir adamdı. Ayşe bakır bir tepsi üzerinde fırın sıcaklığından ekmek ve kuru kayısı ve ayran dolu bir testi getirdi. Kocasıyla birlikte dışarı çıktı. Süleyman bir tıraş bıçağı, bir parça gri sabun ve bir testi suyla geldiğinde bardağın büyük iştahla yiyordu. Kolunda bir pantolon ve bir gömlek vardı. Üniformanı çıkar. Kadınlar yıkayacak ve onaracaklar. Dikiş erkek işi değildir. Vartan soyundu ve Süleyman sağ uyluktaki morarmış yarayı görünce yüzünü eksitti. Vartan hemen, olduğundan daha kötü görünüyor dedi. Yarasının durumu onu gerçekten rahatsız ediyordu. Yaranın morarmış kenarları tamamen açılmıştı. Yara kabuğu yırtılmış, irin akıyordu. Bütün bacağı öylesine şişmişti ki çizme dar geliyordu. Yarasını ilacını sürmeden önce temizleyip dezenfekte etmeliydi. Alkolün var mı? Süleyman yerde duran rakı şişesini gösterdi. Ocaklarda kullanılan ispirtoyu kastediyorum. Hayır, köyün hocasını getirteyim mi? O sana bir muska yapabilirdi. Bu gerekli değil. Kayseri'ye varınca bir askeri cerrah bunu hemen düzeltir. Sen bilirsin diye cevap verdi köylü. Ben yeniden tarlaya gidiyorum. Akşam namazına kadar dinlen. İftara konuklarım olacak. Sen de bize katılırsan güzel olur. Bu benim için bir şeref olacak. Süleyman gitti. Vartan tıraş olup yıkandıktan sonra donla odanın arka tarafındaki bir saman yatağın üzerine uzandı. Gözlerini kapadı. Ama adımlar işittiği için hemen açtı. Gelen Ayşe'ydi. Vartan elinin yanında duran pantolonunu uzattı. Zahmet etmeyin dedi Ayşe. Fazla zamana ihtiyacım yok. Rahat yatın. Hemen Vartan'ın yanına geldi ve diz çöktü. Kafasında iğreti duran örtü omuzlarına kaydı ve yüzü açıldı. Dolgun dudaklarını büzdü. Kendi kendini azarlar gibi yaptı. Omuzunu silkerek sakinleşti. Peçesini tekrar taktı. Bir Müslüman kadının bu kadar serbest olması Vartan'ı şaşırtmıştı. Ayşe 20 yaşlarındaydı. Güzelliğinin bilincinde olduğu için düğününden beri 4 yıldır saklanmak zorunda olmaktan nefret ediyordu. Erkeklerin çapkın bakışlarından hoşlanıyordu. Bu çiftlikte canı sıkılıyordu. Çiftliği nadiren köy pazarına gitmek için terk ediyordu. Büyük bir peçeyle örtülmüş olarak diğer köylü kadınlardan bir farkı yoktu. Doğduğu dağ köyünün canlı bayramlarını, çeşme başındaki arkadaş buluşmalarını nasıl da özlüyordu. Baba evinde daima müzik ve kahkahalar olurdu. Sık sık dans edilirdi. Burada, güneşin kavurduğu bu ovada sadece hasat ve hayvanlar konuşuluyordu. Ne kadar can sıkıcı bir yaşam. Çocuklar dünyaya getirmek, hayvan bakmak, eşek gibi tarlada çalışmak, pişirmek, örgü örmek, dokumak. Yılın 6 ayını karanlık, duman içinde kalmış bir evde kapanarak geçirmek. Geriye kalan zamanda güneşin altında eriyordu. Ayşe daha şimdiden kendini yaşlı hissetmeye başlamıştı. Süleyman artık ona bakmıyordu. Kadın onun için herhangi bir objeydi. Değeri ise hayvanlarından ne bir fazla ne bir eksik. Kadın çalışır ve çocuk doğururdu. Adamın bundan fazla istediği yoktu. Eğer Süleyman onun bir yabancı önünde peçesini çıkardığını duyarsa tüm dişlerini dökerdi. Bu büyük bir talihsizlik olurdu. Riske girmişti. O bir erkeğin bakışları altında güzelliğini yeniden hissetmeyi ne kadar da özlemişti. Buralardaki budala erkeklerden tamamen farklı bir tip olan bu teğmen onu hayal ettiği fırsatı sunuyordu. Çok şey beklemiyordu. Sadece adamın onu etkileyici bulduğunu hissettirmesini, belki de bir iltifatta bulunmasını. Bu sıtmaya karşı bir ilaçtır ve ona taze bir yumurta gösterdi. Kabuğunu işaret parmağını tırnağıyla bastırdı, onu küçük parçalara ayırdı. Bu arada yaptığı işi çok şık yapıyor, yumurtayı ince zarı yırtmadan soyuyordu. Yumurta akı ve sarısı bir arada duruyordu. İçine bir delik açtı, sıvıyı tabağa döktü. Sonra boş kabuğu limon suyuna batırdı. Bir eczacı olarak Vartan, halkın tedavi yöntemleriyle yakından ilgileniyordu. Bu hazırlığı merakla izledi. Bu arada genç kadın ona arka arkaya sorular soruyordu. Nerede doğmuştu, nerede oturuyordu, evli miydi? Vartan, Teğmen Selahattin Aktor'un biyografisini irticalen söylüyordu. Bana sol elinizi verin dedi kadın. Elin içine dokundu ve şaşırdı. Daha önce bu Teğmen'inki gibi nasırsız bir erkek eli görmemişti. Pürüzsüz ve yumuşak bir derisi vardı. Bu demekti ki o hiç bedenen çalışmak zorunda kalmamıştı. Bir zenginin eli. Acaba kadını nasıl buluyordu? Onun ne kadar güzel olduğunu fark etmiş miydi? Ayşe, onun kapalı kutu gibi duran yüzünden hiçbir şey okuyamıyor. Yumurtanın zarını küçük parmağının etrafına sardı. Bu kadar dedi kadın erkeğin elini bırakmadan. Hepsi bu mu? Evet. Onu kurumaya bırakın. Bu acı verecek ama sizi iyileştirecek. Teşekkür ederim hanım dedi Vartan. Elini geri çekti ve kucağına koydu. Başka bir isteğiniz var mı Teğmen Bey? Adam hayır dedi. Genç kadın onu uyumak istediğini anladıktan sonra gitmeye karar verdi. Kadın peçesini örtüp evi terk edince gerçekten de hemen uykuya daldı. Onu bir saat sonra uyandıran acı oldu. Zar katılaşmıştı ve küçük parmağını bir mengene gibi sıkıyordu. Bu yüzden eli şişmişti. Acı tüm vücuduna yayılıyordu. Kurumuş sarı parmağından çıkarmayı denedi. Hayır diye bağırdı Ayşe'nin sesi. Vartan genç kadının varlığını fark etmediği için ürktü. Kadın Vartan'ın elini kavradı. Geç kalmıştı çünkü Vartan'ın tırnağı zarı delmişti. Erkeği azarladı. Bunu yapmamalıydınız. İyileşmek için zarın patlamasını ve kendiliğinden düşmesini beklemek zorundaydınız. Vartan'ın yanına çömeldi. Yüzü yeniden örtüsüzdü. Gençliğini ve güzelliğini ortaya koyan masalımsı bir gülümsemeyle adama baktı. Vartan endişeyle kapıya kaçamak bir bakış attı. Onu sakinleştirmek için Ayşe, herkes tarlada diye fısıldadı. Uzun süredir mi buradasın? Ben uyumanızı seyrettim. Çok derin uyudunuz. Ateşini ölçmek bahanesiyle elini Vartan'ın alnına koydu. Bu temas ona o kadar şefkatli geldi ki kadının elini itip oturdu. Daha iyiyim dedi. Ses tonu buz gibiydi. Sana teşekkür ederim. Siz hala hastasınız. Tedavinizi yarın tekrarlamak zorunda. Vartan'ın bu acı dolu deneyimi bir kere daha yaşama hiç niyeti yoktu. Gerekmeyecek hanım. Süleyman, eğer sizi ısıtmadan iyileştirmezsem kızar. Kadının sesi korkusunu ele veriyordu ama bir alay ipucunda taşıyordu. Vartan ısıtmadan acı çekmediğini çok iyi biliyordu. Anlamını bilmediği bir yüz ifadesiyle kadın onun gözlerinin içine baktı. Teklifsizliği Vartan'ı kızdırdı. Çünkü muhtemelen Süleyman, karılarının namusu konusunda çok hassastı. Vartan, ev sahibinin ona ödünç verdiği pantolonu giymek istedi. O zaman uyluğundaki kahverengi bir tampon keşfetti. Bu nedir? Çamur ve keçi pisliği dedi Ayşe. Yaralanmalara iyi gelir. Tetanos tehlikesini düşündüğü için yüzünü buruşturdu. Toprak ve dışkı karışımını silmek için ayağa kalktı. Testiden kalan suyla yarasını yıkadı. Derin bir uykuya dalmış olmalıydı çünkü kadının ona bu kompresi nasıl sürdüğünü fark etmemişti. Donunun bir düğmesi açık duruyordu. Olabilir miydi? Aceleyle kafasını kaldırdı, peçesini örtmüş olan ve sadece yarı kapalı badem gözlerini açıkta bırakan Ayşe'ye baktı. O eğildi ve dışarı çıktı. Bu kadın onu zor durumda bırakabilirdi. Bu yüzden Vartan bu çiftliği mümkün olduğu kadar çabuk terk etmeyi düşündü. Giyindi ve Süleyman'ın dönüşünü beklemek için kapının önüne oturdu. Avluda gölgelerin boyu uzadı. Vartan'ın üniforması kuruması için altında tavukların gagaladığı ve eşindiği bir tahıl arabasının yan çeperi üzerine asılmıştı. Uzakta dört kadın ve bir düzine çocuk birlikte demet taşıyor ve küçük bir tahıl yığınına istif ediyorlardı. Eşek ve yavrusu evin köşesini dönmüşler. Ağır ağır çeşmeye doğru yürüyorlardı. Birkaç dakika sonra Ayşe gelip onlara su verene kadar bütün güçleriyle anırdılar. Ayşe bunları kolunda bir bebek, Vartan da gözden ırak tutmadan yapıyordu. Kadınlar tarladan döndüler. Yabancı misafir hakkındaki meraklarını gidermek için bir an önce hareme, Ayşe'nin yanına gitmek için acele ediyorlardı. Çocuklar çeşmenin yanında kavga ediyor, kendilerini ıslatarak su içiyorlardı. 4 ve 13 yaşları arasında 7 kız ve 6 oğlandılar. Hepsi yalın ayaktı, elleri ve yanakları kirpas içindeydi. Anneleri yemek pişirirken onlar yabancıyı daha iyi gözetleyebilmelerine fırsat yaratacak oyunlar icat ediyorlardı. 7 veya 8 yaşlarında hafif şaşı biri olan artık bundan zevk almadığı için hemen geldi ve kuruyan üniformayı gösterdi. Asker misin? Evet, bir subay. Benim abimi tanıyor musun? O orduda savaşıyor. Hayır, böyle çok asker var. Tüm çocuklar şimdi Vartan'ı zorluyor, soru yağmuruna tutuyordu. Nereden gelmişti, ne istiyordu, çocukları var mıydı? Son soru Vartan'a acı verdi. Oğlanlardan biri ona hem yaş hem de boy olarak Thomas'ı hatırlattı. Oğlunun bu çocukları gibi tasasız olabilmesi için neler vermezdi. Onlara İstanbul'daki mavi kubbeli camileri, büyük gemileri, geldikleri uzak limanları anlatırken duygusunu zor saklayabiliyordu. Çocuklar Vartan'ın etrafında daire şeklinde oturdular ve bir kadın onları yemeğe çağırana kadar onu dinlediler. Aynı tarzda giyinmiş ve kardeşi Nazım olarak takdim ettiği bir başka adamla birlikte Süleyman geri geldiğinde gün ufuk çizgisindeydi. Öteki adam önce biraz geride durdu, Vartan'a kuşkuyla bakıyordu. Biraz sonra 14 ve 16 yaşlarında 3 delikanlı geldi. Akşam oluyordu ve rüzgarsız hava yakın köyden bir müezzinin sesini belli belirsiz duyuruyordu. Vartan onun ne dediğini biliyordu. Allahu Ekber. Allah uludur, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'tan başka Tanrı yoktur. İbadete gelin, ibadete gelin, ibadete gelin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu değerli mesaj bir Hristiyan kulağına da Allah'ın varlığını duyuruyordu. Bu azametli çağrı tüm ruhları hayatın bu sır dolu kaynağı ile ilişkiye girmeye davet ediyordu. Vartan bu Müslümanlarla birlikte Mekke istikametine dönüp yavaş sesle dua ve onların hareketlerini taklit ederken asla bir oyun oynamıyordu. Gece olunca avlunun kum döşemesinin ortasında yanan küçük bir ateşin etrafına düzensiz bir daire biçiminde saman minderler konuldu. Konuklar geldiler. Süleyman ve Nazım onları kucaklaşarak selamladılar. Süleyman Bartın'ı onlara çok abartarak takdim etti. Orada demirci Burhanettin, tek gözü gören fırıncı tek göz Sedat, köyden köye kömür taşıyan katırcı Osman, ayrıca Nazım'ın eniştesi Sarılık Sıtkı, bu iki köylünün komşusu olan beli kırık Rahmi vardı. Hepsi karga siyahı bıyıkları, güneş yanığı yüzleri, kısa tıraş başlarında fesleri, belde geniş yün kuşakları, beyaz keten gömlekleriyle birbirlerine benziyorlardı. Son konuk Hafız Seyfi'nin kafası keldi ve neredeyse kördü. Beyaz sakalı bir kırıntı tütünü bile düşürmeden dikkat çekici bir hızla sardığı sigara dumanından dudaklarının etrafından sararmıştı. Kadınlar rakı şişeleri, su dolu testiler ve yemek getirirken adamlar iyice açıldılar. Süleyman ve kardeşi hiçbir şeyi esirgememişti. Kızarmış kuzu, ütülmüş patlıcan, tereyağlı pilav, domates ve biber dolması ve sarımsaklı yoğurt vardı. Süleyman'ın ısrarı üzerine Bartan Birliği'nin nasıl isyancıların saldırısına uğradığını ve kaçmak için günlerce bozkırlarda sadece yerden söktüğü kök ve bitki soğanlarıyla beslenmek için tek hayatta kalan olarak nasıl mahvolduğunu ayrıntılarıyla anlatmak zorunda kaldı. Anlattıkları küçük çocuklar gibi hikayelerden hoşlanan bu adamları büyüledi ve onlar ordunun düzenli aralıklarla savaştığından başka hakkında çok şey bilmedikleri sultanın savaşı üzerine dokunaklı birkaç şey söylediler. Oradan hemen yiyecek fiyatlarına ve esas teması müstehcen olan açık saçık hikayenin anlatılmasına geçildi. Bartan sustu ve konuşmaları ilgisiz izledi. Hava neşelendi. Masa arkadaşları sürekli konuşarak yiyor içiyordu. Kesin okuma yazma bilmeyen ve yaşadıkları bu vadi dışında dünyadan haberleri olmayan bu adamlar Varta'nın kıskandığı bir bilinmezlik içinde yaşıyordu. Gece geç vakit üç genç delikanlı sofadan kalktılar. Göğüslerinin üzerinde birer fişek şeridi taşıyorlardı. Omuzlarına birer tüfek astılar, misafirlerle vedalaştılar ve ahır istikametinde gecenin içinde kayboldular. Vartan sordu, Süleyman açıkladı. Onlar sabah olana kadar çiftliği bekliyorlar ve bir hırsız girerse ateş ediyorlar. Arkamızda böyle birkaç olay bıraktık bile. Saldırılar? Evet, canlı hayvan kaçakçıları veya gavurların saldırıları. Bu benim de başıma geldi diye ilave etti köylülerden biri ve onlar... Nazım onun sözünü keserek kadehini kaldırdı. Bırakın içelim, ciddi şeyleri yarın konuşuruz. Onları diğerleri izledi ve eğlence neşeyle devam etti. Vartan ev sahibi uykuya daldıktan sonra kaçma planından silahlı gençlerin varlığı yüzünden vazgeçmek zorunda kaldı. Süleyman son derece keyifli olan arkadaşlarına baktı. Gururu sınır tanımıyordu. Yiyecek ve içecek olarak her şeyi vardı. Hasadın zengin olacağını, karılarını, büyüyüp güçlü kuvvetli adamlar olacak olan çocuklarını, savaş bitince Mekke'ye hacca gitmek için kısa süre önce satın aldığı yeni elbisesini ve yeni fesini düşündü. Onunki bir tür kutlamaydı. Ey yüce Allah, senin yardımlarınla bereketi bol bir cennette yaşıyoruz. Hafız, bizim için bir şeyler oku, bize uzun hava oku. İhtiyar bir yudum su içti, koluyla ağzını sildi ve birçok kez derin nefes aldı. Sonra sesi duyuldu. Derinden gelen temiz bir sesti. Adamlar yemeği kestiler ve ateşe baktılar. Ara sıra bir sevinç belirtisi olarak aman aman diye fısıldandı. Çünkü bu melodi bazılarının yüreğini dağılıyordu. Varta'nın içine güçlü bir hasret duygusu çöktü. Trans haline geçmiş görünen ihtiyar huşu içinde önce Arapça sonra Türkçe söylüyordu. Nazım ona bir ut getirdi. Hafız Tevfik enstrümanı yere koydu ve özür diledi. Parmaklarım bütün gün bahçede çalışmaktan hamlaştı. Onu bana ver, denemek istiyorum dedi Vartan. Nazım şaşırmıştı. Telleri denemek ve biraz akord yapmak istiyor diye düşünüp udu Vartan'ın dizine koydu. Vartan irticalen çalmaya başladı. Yaşadığı yeri ve zamanı, mutsuzluğunu ve acısını çabuk unuttu. Sesler tarlaların ve dağların üzerinde uçuyor, onu da birlikte götürüyordu. Masadakilerin hiçbiri bu enstrümandan böylesine virtüöz bir şarkı işitmemişti. Ut susunca Hafız Seyfik yeniden şarkı söylemeye başladı ve nefes almak için durduğunda Vartan'ı değiştirmesini işaret etti. İki müzisyen birbirlerini tanımak istiyorlarmış gibi bir süre şarkıdan şarkıya geçtiler. Sonra yetenekleri kendiliğinden birleşti. Ut şarkıcıya alçak sesli namelerle eşlik etti. Müzikleri gece içinde tatlı yankılar yaratıyordu. Ruhlardaki güzelliğin bu derin etkisi altında adamlar nefeslerini tuttular. Ateşin görüntüsü haremin parmaklıklı pencereleri arkasındaki kadınların gözlerinde yansıyordu. Eğlence sona erince Hafız Tevfik Vartan'ı kutladı. Bu kadar iyi çalmayı nereden öğrendiniz Teğmen Selahattin? Bana Udi Tatar ders verdi. O zaman her şey anlaşılıyor. o en iyisidir. Siz ilahi şarkılar söylediniz Hafız. Teşekkür ederim ama tüm işi kotaran sizin udunuzdu. Konuklar gidince Süleyman ve Nazım dostlarıyla bu kadar iyi sohbet etmiş olmasından ötürü Vartan'a teşekkür ettiler. İstediğin sürece bizim yanımızda kalabilirsin dedi Süleyman ve onu kucaklayarak kutladı. Ben seni Ramazan bayramı eğlencelerine kadar burada tutmak istiyorum. Vartan hala dışarıda ateşin korunun nasıl söndüğüne bakarken iki kardeş kadınların evine girip kayboldular. Zaman Ağustos ortası olduğu için hala kısa olan gece hemen geçti. Vartan yorgunluktan dayak yemiş gibi olmasına rağmen uyumaya gitmek için en küçük bir heves duymuyordu. Çünkü o biraz önce insani bir sıcaklık yaşamıştı, onu biraz daha uzatmak istiyordu. Dağların arasında kalmış bu çiftlik ona bir barış limanı gibi gelmişti. Uzaktan bir ateş sesi onu gerçeğe taşıdı. Kaçan bir adam böyle hayaller kuramazdı. Uyumaya gitti. Yerde şuraya buraya uzanıp yatmış çocukların üzerinden geçti. Küçük bir oğlanın yanında bir örtü üzerinde kendine bir yer buldu. Çocuk ona sarıldı. Vartan oğlunun yüzünü tekrar gördü. Kalkın tembeller diye gülerek bağırdı Süleyman. Güneş çoktan gökyüzüne çıktı. Vartan gözlerini açtı. Köylünün sözleri onun için değil, aksine bütün gece çiftlikte nöbet tutmuş olan üç genç delikanlı için geçerliydi. Esniyerek kalktılar ve gerindiler. Süleyman da hala uykusunu alamamıştı. Ramazan süresince oruç günü çok uzun olmasın diye mümkün olduğu kadar uzun uyumak adetlendi. Ama aynı şekilde ertelemeye gelmeyen işlerin de yapılması gerekiyordu. Vartan kalktı, başı dönüyordu, zayıftı ve ateşten yanıyordu. Tekrar yat diye tavsiye etti ona Süleyman. Ayşe bana yumurta zarını çok erken çıkardığını anlattı. Tedaviyi tekrarlayacak. Biraz temiz hava almaya gidiyorum dedi Vartan. Yaralı bacağı tutulmuştu ve yürümesini güçleştiriyordu. Yara etrafındaki kaslar felç olmuş gibi geldi ona. Kapıya kadar attığı birkaç adım onu zorlamıştı. Eşikte gölgeye oturdu. Süleyman eğilerek endişeli şekilde baktı ona. Bir subay onun yanında ölmemeliydi. Sordu. Seni bir arabayla almaları için orduya haber vereyim mi? Zahmet etme diye çabucak reddetti Vartan. Bu sadece bir ateş nöbeti. Sıtma. Beni kesinlikle geçen geceki eğlencemiz zayıf düşürdü. Eğer karın bir kere daha tedavi uygularsa daha iyi olacağım. Süleyman kuşkuyla kafasını salladı. Eminim. Ah bu eğlence miydi? Dostlarım uzun süre bundan söz edecekler. Çocuklar gelmişti ve Vartan'ın onlara yeni hikayeler anlatabileceğini umuyorlardı ama Süleyman onları korkuttu. Misafirimizi rahat bırakın. Ayrıca biz işe gitmek zorundayız. Hayal kırıklığı içinde diğer evin önünde bekleyen dört kadına doğru gittiler ve taşlı bir yolda onlarla birlikte uzaklaştılar. Nazım ve üç genç ahırdan çıktılar ve avlunun ortasına koydukları ağır bir tahta sehpayı arkalarından sürüklediler. Asılı tüfeği ve elinde bir orakla gençlerden biri kadınları takip etti. Nazım ve diğer iki adam bir arabaya koşulmuş öküzlerle aksi istikamette yola koyuldular. Süleyman ve kardeşi askerdeki en büyük oğlu da hesaba katılırsa birlikte toplam 9 çocuğa sahiptiler. Ayrıca 5 karıları da hesaba katılırsa yeteri kadar iş güçleri vardı ve hasat zamanı tarım işçisi çalıştırmak zorunda değillerdi. 3 aylık bir bebeği emziren Ayşe dışında hepsi tarlada çalışıyordu. O her iki evi düzene koyuyor, yemekleri hazırlıyor ve tarlada çalışmak için henüz küçük olan iki ufaklığa bakıyordu. Ayşe geldi ve kocasının hayran bakışları altında zarını hastanın küçük parmağına saracağı bir yumurtayı soydu. Kocasının yanında sakıngan ve soğukkanlıydı. Vartan bu anlamsız ve acı veren küre karşı koymayı başaramadığı için Süleyman'a sırtını dönen ve hastasına suç ortağı gibi kaş göz işareti yapan genç kadına öfkeden kuduruyordu. Sıtma olduğundan sen de emin misin diye sordu köylü. Tabii evet diye kirpiğini oynatmadan cevap verdi genç kadın. Bu adamı sakinleştirdi ve işaret parmağıyla Vartan'ı şaka yolu tehdit etti. Bu defa yumurta zarını koparmamalısın. Biz subaylarımızın ne kadar dayanıklı olduğunu görmek istiyoruz. Vartan'ın dudakları çatlamış, boğazı kurumuştu. Ayşe ona su getirdi ve hareme geri döndü. Süleyman tahıl dövme aleti, düveni tamir etti. Düven bir okun bağlı bulunduğu bir dikdörtgenden ibaretti. Ok öküzlere bağlanıyordu. Alt tarafta çakılmış çakmak taşı kırıntıları tane ile samanı kesip ayırıyordu. Süleyman bir tahta çekiçle gevşemiş saçları çıkarıyor ve eksik olanları tamamlıyordu. Zaman zaman Vartan'a bakmak ve ona kendi hayat felsefesini özetleyen birkaç kelimelik sözler söylemek için çalışmasına ara veriyordu. Toprak onu sevene verir veya yapabildiğin kadarını yaparsın gerisi Allah'tandır ya da ekmek tahta taş ve terden yapılır. Vartan yumurta zarının kurumasını hızlandırmak için elini güneşe tutuyordu. Zar giderek daha çok sıkıyor, tüm eli felç etmiş gibi dayanılmaz bir baskı oluşturuyordu. Acı o kadar şiddetlendi ki Vartan bağırmamak için dişlerini sıktı. Aşırı terlemeye başladı. Şakayla karışık, dayanabiliyor muyuz diye bağırdı Süleyman. Dişlerinin arasından hem de nasıl dedi Vartan. Diğeri bakmazken elini sallıyor ve küçük parmağını bükerek zarı parçalamaya çalışıyordu. Zarın üst yüzeyinde çatlaklar oluşmaya başladı ama tüm zar tabakasının parçalanması için sanki sonsuz zamana ihtiyaç vardı. Nihayet sıkması azaldı ve Vartan köylünün bile duyabildiği bir iç çekti. Aferin diye bağırdı Süleyman. Çeşmeye gitti. Bu durumda bazıları bayılabilir. Bir kova su getirdi. Tarlaya gitmeden önce serinlemek için kafasına döktü. Islak elbiseleriyle Vartan'ın yanına gitti. Tedavinin sonuç vermesi için uyumalısın. Kalkmasına yardım etti ve eve götürdü. Vartan oturdu, bardağı aldı ve kibarca teşekkür etti. Uyanık kaldı. Hiç konuşmadan kadın Vartan'ın ağzına bir parça şeker koydu. Vartan dumanı tüten içeceği yudumlarken Ayşe bakışlarıyla onu yedi. Nefesi hızlandı, burun kanatları kalkmaya başladı, sımsıcak bir sesle konuştu. Sen güzelsin. Adam neredeyse boğuluyordu. Ağzındaki çayı yere tükürdü. Kadın ona sen diyerek devam etti. Ve sen Teğmen, sen beni nasıl buluyorsun? Vartan'ın tepkisi sen diye hitap etmesineydi. Hanım, şimdi hemen gitmelisin.